Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım, birinci bölüm. Arafta durarak ölüme baktı. Etrafa saçılan pıhtılaşmış kanı ve ölümün yoğun vahşetini inceledi. Ölüm bu mekana bir çocuğun mutlak inadında olduğu gibi, öfke, tutku ve kayıtsız bir şiddetle gelmişti. Cinayet hiçbir zaman temiz bir iş olmazdı. İster ustaca hesaplanmış, ister tamamen dürtüsel olsun. Genelde başkalarının temizlemesi gereken bir pislik bırakırdı arkasında. Cinayetin enkazı arasında zor bela ilerleyip parçaları toplamak, hangi parçanın nereye uyduğunu bulmak ve sona erdirilen hayatın resmini oluşturmak da Eve'in işiydi. Ve bir de bu resim içinde bir katili bulmak. Ve şu anda 2059 yılının gelip gelmemekte kararsız baharında, bir sabahın ilk saatlerinde, ayağındaki botlar cam kırıklarından oluşan pürüzlü bir denizde gıcırdıyordu. Konyak rengi soğukkanlı gözleriyle suç mahallini taradı. Paramparça aynalar, kırık şişeler, darmadağın olmuş ahşap. Duvarlardaki ekranlara, özel kabin alanlarına saldırılmış ve ciddi hasar verilmişti. Tabureleri ve daha konforlu oturma gruplarını kaplayan örtüler ve pahalı deriler lime lime edilmişti. Oldukça pahalı ve kaliteli bir striptiz kulübünden geriye, pahalı çöplerden oluşan karman çorman bir yığın kalmıştı. Bir insandan geriye kalan şey ise şu anda barın geniş kavisinin arkasında yatıyordu. Artık kendi kanının ortasına serilmiş bir kurbandı. Teğmen Eve Dallas kurbanın yanına çömeldi. Eve bir polisti ve bu durum adamı artık onun yapardı. Erkek, siyah, 30'larının sonunda, kafada ve bedende şiddetli travma izleri, kemiklerde çoklu kırık. Olay yeri setini açarak beden ve çevre ısısına bakmak için ölçüm aygıtını çıkardı. Görünüşe göre kırık kafatası da işini bitirmeye yetermiş ama katil durmamış. Sonrasında da iyice dövülmüş. Eve mırıldanarak yardımcısının yorumunu onayladı. Hayatının en parlak döneminde olan, muhtemelen bir 90 boylarında, çoğu kas olmak üzere 105 kilo civarında adamdan geriye kalanlara bakıyordu. "Ne görüyorsun Peabody?" Peabody hemen duruşunu değiştirdi ve bakışlarını adama odakladı. "Kurbana... görünüşe göre kurbana arkadan saldırılmış. İlk darbe onu yere sermiş ya da en azından epey sersemletmiş. Katil tekrar tekrar vurarak işine devam etmiş. Kan izlerine ve beyin sıvısının saçılma şekline bakılırsa, kafasına aldığı darbelerle kendinden geçmiş yerde yatarken, muhtemelen bilinçsiz haldeyken dövülmeye devam etmiş. Yaralardan bazılarının ölüm sonrası açıldığı kesin. Metal sopa muhtemelen cinayet aleti ve epey güçlü biri tarafından kullanılmış. Olay yeri genelde Zeus kullanıcılarının sergilediği aşırı şiddet öğeleri taşıdığından, katilin bir kimyasal etkisinde olması kuvvetle muhtemel. Eve elindeki alete ölüm zamanı sabah 4 dedikten sonra başını çevirerek Peabody'ye doğru baktı. Yardımcısı olay yerine vardıkları andaki kadar derli toplu, sert ve resmi gözüküyordu. Üniformasının başlığı, çene hizasındaki koyu renk saçlarının üzerine mükemmel bir açıyla sabitlenmişti. Eve, iyi gözlere sahip diye düşündü. Berrak ve sert. Olay yerindeki katışıksız vahşet, yanaklarının rengini biraz soldurmuş olsa da kendine hakimdi. Cinayet sebebi? Soygun gibi gözüküyor Teğmen. Neden? Kasa sonuna kadar açık ve içi boş. Kredi makinesi de kırılmış. Böyle şık ve lüks bir yer, kredilerle dönüyordur ama nakit para da alıyorlardır. Zeus bağımlıları bozuk para için bile öldürürler. Evet, makul. Peki, kurbanımızın tek başına kapalı bir kulüpte bir bağımlıyla ne işi vardı? Zeus'la uçuşa geçmiş birinin barın bu tarafında ne işi vardı? Ve mühürlü parmaklarıyla uzanarak kan gölünden ufak bir gümüş kredi markası aldı. Ve bağımlımız neden bunları geride bıraktı? Burada kurbanın etrafında bir sürü var. Düşürmüş olabilir. Ama Peabody, Eve'in gördüğü bir şeyi göremediğini hissetmeye başlamıştı. Olabilir. Eve, gümüş kredileri sayarak topladı. Toplam 37 taneydiler. delil torbasına koyarak mühürledi ve Peabody'ye uzattı. Sonra üzerinde kan ve beyin parçaları olan metal sopayı eline aldı. Sopa yarım metreden uzundu ve ağırlığına bakılırsa şakalaşmak için dizayn edilmemişti. Kesinlikle şakalaşmak için değil. Çok kaliteli ve sağlam bir metalden yapılmış. Bir uyuşturucu bağımlısının izbe bir binada bulacağı türden değil. Bahse girerim, bu aletin buraya, barın arkasına ait olduğunu öğreneceğiz. Ve Peabody, kurban katilini tanıyordu. Belki mesai saatleri sonrası bir şeyler içiyorlardı. Olayı canlandırmaya çalışırken gözlerini kıstı. Belki tartışmaya başladılar ve tartışmanın dozu arttı. Daha da muhtemel olanı, katilimiz buluşmaya gelirken zaten yeterince sinirliydi. Sopanın nerede olduğunu biliyordu. Barın arkasına geçti. Bu daha önce de yaptığı bir şeydi. O yüzden burada yatan dostumuzun aklına kötü bir şey gelmedi. Endişeli falan değil. Ona arkasını dönmekte bir sakınca görmüyor. Eve, kurbanın pozisyonuna ve kan sıçramalarının yönüne bakarak arkasını döndü. İlk darbeyle yüzünü arka duvardaki cama çarpıyor. Yüzündeki kesiklere bir bak. Bunlar savrulan cam kırıklarıyla açılan kesikler değil. Fazlaca uzun, fazlaca derinler. Bir şekilde arkasını dönmeyi başarıyor. İşte bu noktada katil ikinci darbeyi çenesine doğru savuruyor. Kurban tekrar kendi etrafında savruluyor. Şuradaki raflara tutunmaya çalışıyor ve onları da aşağı çekiyor. Şişeler devrilip kırılıyor. İşte öldürücü darbeyi de o anda alıyor. Kafatasını bir yumurta gibi çatlatan darbe bu. Eve tekrar kurbanın yanına çömeldi. Ondan sonra katil onu iyice dövüyor ve sonra mekanı tahrip etmeye başlıyor. Belki öfkeden, belki de senaryo gereği. Ama gitmeden önce buraya gelip eserine bakacak kadar kontrol kazanıyor. İşi bitirince de sopayı buraya bırakıyor. Bir soygun gibi gözükmesini istiyor. Ya da aşırı doz kimyasal etkisinde bir saldırı gibi belki. Evet, ya da katilimiz aptalın teki ve ben ona fazladan şeyler yüklüyorum. Kurbanı ve suç mahallini kayıt altına aldın mı bütün açılardan? Evet efendim. Hadi bakalım, onu çeviriyoruz. İyi, cesedi çevirirken paramparça olmuş kemikler bir çuval kırık tabak gibi sesler çıkardı.
Lanet olsun. Ah, lanet olsun.
Soğuk, katılaşmış kan gölüne uzanarak üzeri kanla kaplı rozeti aldı. Mühürlü parmağıyla fotoğrafın ve rozetin üzerini sildi. Görev başındaymış.
Polis miymiş?
Peabody yaklaşmıştı. Aniden ortaya çıkan sessizliği fark etmişti. Barın diğer tarafında çalışan olay yeri inceleme takımı ve adli tıp çalışanları konuşmayı kesmişti. Kimse hareket etmiyordu. Yarım düzine kadar surat onlara dönmüş bekliyordu. Dedektif Ty Cohley, Eve tekrar ayağa kalkarken yüzü buz gibiydi. Bizden biriymiş. Peabody, altüst olmuş zeminde ilerleyerek, dedektif Ty Cohley'den arda kalanların morga transfer edilmek üzere kaldırılmasını izleyen Eve'in yanına geldi. Temel bilgilerini çıkardım Dallas. 128. birimde, yasa dışı kimyasallarda görevli. 8 senedir meslekte. Ordudan hemen sonra emniyet kuvvetlerine katılmış. Evli, 2 çocuğu var. Dosyasında gözüne çarpan bir şey var mı? Hayır efendim, temiz. Burada gizli görevle mi bulunuyormuş yoksa ek işte mi çalışıyormuş öğrenelim. Elias, hemen güvenlik kayıtlarını istiyorum. Kayıt yok ki. Olay yeri inceleme takımında görevli polis seri bir şekilde Eve'in yanına gelmişti. Yüzünde öfkeli çizgiler vardı. Disketler temizlenmiş, her biri. Baştan aşağı kamera sistemi kurulu ama bu adi herif hepsini silmiş. Elimizde hiçbir şey yok. İzlerini kapatıyor ha? Eve, elleri kalçalarında kendi etrafında döndü. Kulüp 3 katlıydı. Giriş katında büyük bir sahne, üstteki 2 kattaysa dans pistleri vardı. Özel kabinler en üst kattaydı. Tahminine göre baştan aşağı bir kamera sistemi, bir düzine, muhtemelen daha da fazla kamera anlamına geliyordu. Bütün disketleri silmek zaman ve özen gerektiriyordu. Mekanı biliyormuş diye karar verdi. Ya da lanet olası bir güvenlik dehası daha. Gösteriş göz boyama diye mırıldandı. Tüm bu hasarı sadece göz boyamak için vitrin olarak kullanmış. Ne yaptığını biliyormuş. Kontrol ondaymış. Peabody, Mekanın sahibi, işletmecisi kimmiş hemen bul. Burada çalışan herkesi öğrenmek istiyorum. Çalışma sistemini bilmek istiyorum. Teğmenim, iyice azarlanmış gibi gözüken bir polis memuru kaosu yararak Eve'in yanına geldi. Dışarıda bir sivil var. Dışarıda bir sürü sivil var. Orada kalmalarını sağla. Evet efendim ama bu sizinle konuşmak konusunda ısrarcı. Bu mekanın kendine ait olduğunu söylüyor. Ve bir de şey teğmenim. Ve bir de ne? Sizin karısı olduğunuzu söylüyor. Rourke Eğlence Endüstrisi. Peabody, el bilgisayarından akmaya başlayan bilgileri okuyarak seslendi. Eve temkinli bir gülüş yolladı. Bil bakalım Araf'ın sahibi kim?
Tahmin etmeliydim.
Eve öfkeyle giriş kapısına doğru ilerledi. Rourke tam olarak ikisi de kendi ayrı işlerine gitmek üzere ayrıldıktan 2 saat önceki gibi gözüküyordu. Şık ve göz kamaştırıcı. Koyu renk takım elbisesinin üzerine giydiği hafif pardösü rüzgarda hafifçe uçuşuyordu. Aynı rüzgar, günahkar sayılabilecek ölçüde yakışıklı yüzünü çevreleyen yele gibi siyah saçlarını da çekiştiriyordu. Güneş ışıklarına karşı taktığı koyu renkli güneş gözlükleri, ustaca oluşturulmuş şık zarafetini tamamlıyordu. Rourke, Eve'in dışarı çıktığını görünce gözlüklerini çıkardı ve enfes mavi gözleri karısının gözlerine kenetlendi. Gözlükleri cebine sokarak tek kaşını kaldırdı. Günaydın Teğmen. Buraya girdiğim andan itibaren içimde kötü bir his vardı zaten. Tam senin tarzında bir yer değil mi? Neden sanki her lanet şeyin sahibi olmak zorundasın ki? Çocukluk hayalimdi işte. Sesinde İrlanda'ya özgü ahenkli bir aksanın izleri vardı. Anlaşılan ikimiz de sıkıntılı haberler aldık dedi. Başıyla polis kordonunu işaret ediyordu. Memura karın olduğumu söylemek zorunda mıydın? Rourke bakışlarını ona çevirerek rahat bir tavırla ''Karımsın ama'' dedi. ''Beni her gün daha çok mutlu eden bir gerçek bu.'' Uzanarak Eve'in elini tuttu ve genç kadın elini hızla çekmeden önce baş parmağını hafifçe alyansının üzerinde gezdirmeyi başardı. Eve'in ''Temas etmek yok'' diye hırlaması Rourke'u güldürdü. ''Ama 2 saat önce öyle söylemiyordun. Hatta aslına bakarsan...''
''Kapa çeneni Rourke.''
Etrafına bakarak olay yerindeki polislerden dışarıda ya da duyabilecek kadar yakında olan kimse var mı diye kontrol etti. Bu bir polis soruşturması. Bana da öyle olduğu söylendi. Peki kim söyledi acaba bunu? Cesedi bulan temizlik elemanı. Önce polisi aramış diye aceleyle ekledi. Ama olayı bana da bildirmesinin doğal olduğunu kabul edersin. Pekala, neler olmuş? Rourke'un işiyle kendi işinin kesişmesi, yine kesişmesi üzerine dişini sıkmasının bir anlamı yoktu artık. En azından bazı pis evrak işlerinde daha hızlı ilerlemesine yardımcı olabileceğini düşünerek kendini avutmaya çalıştı. Kohli adında bir barmenin var mı? Tay Kohli. Hiçbir fikrim yok ama öğrenebilirim. İç cebinden ince dijital bir ajanda çıkararak istenilen bilgileri tuşladı. Ölmüş mü? Oldukça. Rourke, evet benim çalışanımmış diye onaylarken sesindeki soğuk İrlanda aksanı dikkat çekici bir hale dönüşmüştü. Geçtiğimiz 3 aydır yarı zamanlı çalışıyormuş. Haftada 4 gün bir ailesi varmış. Evet biliyorum. Rourke bu gibi konulara çok önem verirdi ve bu durum Eve'i çok etkilerdi. Bir polisti. Bu kez Rourke'un 2 kaşı birden kalktı. Sanırım bu ufak bilgi küçük ekranında yoktu. Hayır yoktu. Görünüşe göre idarecim dikkatsizlik etmiş. Bu konuyla şahsen ilgileneceğim. İçeri girebilir miyim? Evet, birazdan. Ne kadar süredir bu mekanın sahibisin? 4 sene, aşağı yukarı. Toplam kaç çalışan var, tam ve yarı zamanlı? Sana bütün bilgileri vereceğim Teğmen ve uygun bütün sorularını cevaplayacağım. Eve beklemeden giriş kapısına dönerken gözlerinde belli belirsiz bir rahatsızlık belirmişti. Ama şu anda öncelikle mekanımı görmek istiyorum. Kapıyı iterek içeri girdi ve içerideki tahribatı gözleriyle taradı. Sonra morg görevlilerinin tekerlekli sandalyeye yüklediği fermuarlı kalın siyah torbaya baktı. Nasıl öldürülmüş? Eve, adam akıllı dedi. Sonra Rourke'un kendine dönüp dik dik bakmasıyla iç geçirerek, ''Epey kötü işte, tamam mı? Metal bir sopayla dövülmüş.'' Rourke'un dönerek bara ve cam üzerinde anlaşılmaz bir tablo gibi parlayan kanlara bakmasını izledi. İlk bir iki darbeden sonra hiçbir şey hissetmemiştir. "Hiç metal bir sopa darbesi yedin mi?" dedi. İyi bir cevap verme fırsatı bulamadan "Ben yedim," diye ekledi. "Hiç hoş bir şey değil. Soygun olmasının ihtimal dışı olduğunu düşünüyorum. İş yerin çığırından çıktığı bir soygun bile pek akla yatkın değil. Neden? Dolaşımda olan ve kolayca elden çıkarılacak çok kaliteli içkiler var burada. Satan kişiyi epey süre iyi yaşatır. Satabilecekken neden kırsın ki içkileri? Eğer böyle bir yeri soyuyorsan, bu kasadaki az miktarda nakit için değil, içki stoğu ya da belki donanımı içindir. Tecrübelerine dayanarak mı konuşuyorsun?" İyiyim sonunda ondan bir tebessüm koparabilmişti. "Elbette. Bir iş adamı ve kanuna saygılı bir vatandaş olarak tecrübelerime dayanarak konuşuyorum." "Tabii canım. Güvenlik disketleri?" "Alınmış. Adam hepsini almış. Yani mekanı önceden özenle incelediğini anlıyoruz. Kaç kamera var?" Rourke tekrar ajandasını çıkararak bilgiyi kontrol etti. "18 tane. Bu katta 9, ikincisinde 6, en üst katta da 2 tane var. Sen sormadan önce söyleyeyim, kapanış saat 3'te, yani personel de 3.30 gibi çıkar. Son gösteri ve gösterilerimiz canlıdır. Saat 2'de biter. Müzisyenler ve dansçılar, striptizciler." Rourke nazikçe "Nasıl istersen" dedi. "Onlar da saat 2'de çıkarlar. Bir saat dolmadan isimleri ve çalışma saatlerini senin için bulmuş olurum." "Teşekkür ederim. Peki neden Araf? İsmi mi?" Rourke'un dudaklarının kenarında hafif bir tebessüm belirdi. "Bilmem, hoşuma gitti işte. Rahipler, Araf'ın kefaret ödemek için, ne bileyim, ıslah olmak için bir yer olduğunu söylerler. Biraz hapishane gibi yani. Bense hep insan olmak için son bir şans olarak yorumlarım" dedi. "Yani kanatlarına bürünüp ışığa doğru uçmadan ya da ateşlere atılmadan önce insan olmak için son bir şans." Eve merak etti. "Sen hangisini tercih ederdin? Kanatları mı yoksa ateşi mi?" "Söylemek istediğim de o işte. Ben insan olmayı tercih ediyorum." Ceset arabası götürülürken Rourke elini Eve'in konyak renkli kısacık saçlarına uzatarak okşadı. "Bunun için üzgünüm." "Ben de öyle. Peki bir New York dedektifi neden kimliğini saklayarak Araf'ta çalışır?" "Bilemiyorum. Müşterilerimizin bazıları NYPGT'nin özellikle onaylamadığı alanlarda geziniyor olabilir. Ama uç noktada bir duyum da almadım. Belki özel odalarda ya da masa altlarında el değiştiren yasa dışı kimyasallar. Ama burada büyük alışverişler asla olmaz. Haberim olur deyip, striptizciler lisans sahibi değillerse ki bazılarının lisansı var, asla müşterilerle birlikte olamaz. Yaşı tutmayan kimse kapıdan giremez, ne müşteri ne de çalışan olarak. Standartlarım olduğunu biliyorsun Teğmen, değil mi? Seni sıkıştırmaya çalışmıyorum ama olaya dair bir resim oluşturmam gerekli. Boş versene, burada olduğum için bile öfkelisin." Eve bir an cevap vermedi. Hafif dalgalı kısa saçları dışarıdaki rüzgarda savrulmanın izlerini hala taşıyordu. Morg görevlileri Kohli'yi çıkarmak üzere kapıları açtığında dışarıdaki günün sesleri içeriye doluştu. Trafik şimdiden yoğunlaşmaya başlamıştı. Arabalar rahatsız edici bir şekilde caddelere doluşmuş, hava araçları gökyüzünde ilerlemeye başlamıştı. Güne erken başlamış seyyar bir satıcının teknisyenlere seslendiğini duydu. "Hey, neler oluyor orada?" "Tamam. Burada olmana bile öfkelendim ama atlatırım. En son ne zaman geldin buraya?" "Aylar önce. İyi idare edilen bir yer ve doğrudan ilgime pek ihtiyacı yok." "Kim idare ediyor peki?" "Ruh McLean. Onun bilgilerini de hazırlarım. Bir an evvel olursa sevinirim. Şimdi mekanı incelemek istiyor musun?" "Önceden nasıl olduğuna dair hafızamı tazelemeden önce pek bir anlamı yok. Ama hazır olduğumda içeri alınmak isterim." "Ayarlarım." Bir santim kadar yakınına gelmiş ve boğazını temizleyen yardımcısına dönerek "Evet Peabody?" diye sordu. "Özür dilerim efendim ama kurbanın birim sorumlusuna ulaştığımı bilmek istersiniz diye düşündüm. Yine kurbanın biriminde çavuş olan bir psikolojik danışmanla birlikte ailesine haber vermeye gidiyorlar. Kurbanın karısını görmek üzere gitsinler mi yoksa sizi de beklesinler mi diye soruyorlar. Beklemelerini söyle, biz de çıkıp onlarla buluşacağız. Rourke'a dönerek gitmem lazım dedi. Şu anda işini hiç kıskanmadığımı söylemem gerek Teğmen. Kendisi de ihtiyaç duyduğu için Eve'in elini yakaladı ve parmakları iç içe geçecek şekilde tuttu. Ama bırakayım da işini yap. İstediğin bilgileri elimden geldiğince çabuk hazırlayacağım. Rourke arkasını dönmüş ilerlemeye başlamıştı ki Eve, Rourke diye seslendi. Mekanın için üzgünüm. Rourke omzunun üzerinden karısına bakarak, ahşap ve cam dedi. Bende daha çok var. Kapıyı arkasından kapadığında Eve, hiç de öyle düşünmüyor diye mırıldandı. Teğmenim, ona şahsi olarak bulaştılar. Rourke asla bu işin peşini bırakmaz. Eve derin bir nefes verdi. Hadi Peabody, gidip karısıyla konuşalım da asıl cehennemi aradan çıkarmış olalım. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 15. Devamı 3. ayrımda.